Ayrım 20.
Resources bakımından ne kadar çaresizim. Bir tek Matmazel Brune. Prens Andrei, sizin o Brune'niz hiç hoşuma gitmiyor dedi. Yok canım, çok sevimli, çok iyi kalpli ve en önemlisi zavallı kızcağızın biridir. Dünyada hiç kimsesi yok. Doğrusunu söylemek gerekirse ona ihtiyacım olmadığı gibi bazen beni sıkıyor. Sen beni bilirsin, her zaman yabaninin biri olmuşumdur. Şimdi ise daha da yabanileştim. Yalnız kalmayı seviyorum. Momper onu çok sever. Babam onu çok sever. Yalnız ona, bir de Mihail Ivanoviç'e karşı yumuşak ve iyi davranır. Çünkü her ikisi de ondan iyilik görmüşlerdir. Stern'in dediği gibi bazı insanları bize yaptıkları iyiliklerden çok bizim onlara yaptığımız iyilikler için severiz. Momper onu Sur le Pav, sokakta kalmış öksüz olarak aldı. Çok da iyi kızdır. Sonra babam onun okuyuşundan hoşlanıyor. Akşamları Mademoiselle Brune ona yüksek sesle kitap okur. Okuması çok güzeldir. Prens Andrei birden sordu. Her neyse, sen bana doğrusunu söyle Marie. Öyle sanıyorum ki babamın huyları sana bazen ağır geliyor. Öyle değil mi? Prenses Maria bu soruya önce hayret etti, sonra korktu. Bana mı? Bana mı ağır geliyor dedi. Prens Andrei zaten eskiden beri sert adamdı. Şimdi ise bana öyle geliyor ki daha da çekilmez oldu dedi. Babası için böyle serbestçe konuşarak kız kardeşinin ağzını aramak ya da onu denemek istediği anlaşılıyordu. Prenses konuşmanın akışından çok kendi düşüncelerinin akışını izleyerek, "Sen her bakımdan iyi insansın Andrei, ama sende düşüncelerinden ileri gelen garip bir gurur var." dedi. "Bu da büyük bir günahtır. İnsan babası için hüküm verebilir mi? Vermesi mümkün olsa bile. Mumper gibi bir adam için hayranlığa varan saygı başka nasıl bir his duyabilir? Onun yanında olduğum için o kadar mutlu, o kadar memnunum ki herkesin de benim kadar mutlu olmasını isterdim." Ağabeyi inanmadığını belli eden bir tavırla başını salladı. Prenses devam etti. "Yalnız bir tek şey bana ağır geliyor. Bunu sana açıklayabilirim Andre. O da babamın din konusundaki düşünceleridir. Bu kadar büyük bir zekaya sahip olan bir insan nasıl oluyor da gün gibi belli bir şey göremiyor, böylesine yanlış yola saplanıyor? Bunu bir türlü anlayamıyorum. İşte benim tek mutsuzluğum budur. Öyleyken bu konuda bile son zamanlarda onda hafif bir düzelme görüyorum. Son zamanlardaki alaylı sözleri o kadar acı değil. Sonra bir rahip var, onun huzuruna kabul etti, onunla uzun uzun görüştü." Prens Andrei alaylı fakat şefkatli bir tavırla, "Sana bir şey söyleyeyim mi yavrum?" dedi. "Korkarım ki rahip de sen de barutunuzu boşuna harcıyorsunuz." Prenses, "Ah Monami, ben yalnız Tanrı'ya dua ediyor, onun duamı işiteceğini umuyorum." dedi. Bir an sustu, sonra çekingen bir tavırla, "Andre, senden büyük bir ricam var." diye devam etti. "Nedir yavrum?" "Hayır, önce reddetmeyeceğine söz ver. Senin için hiç zor bir şey değil. Şerefinden hiçbir şey eksilmeyecek. Yalnız beni teselli etmiş olacaksın. Söz ver Andriusha." Prenses Maria bunu söylerken elini çantasına sokmuş, avucuna bir şey almıştı. Ama bunun ne olduğunu bir türlü göstermiyordu. Belliydi ki dileği o elinde tuttuğu şeyle ilgiliydi ve dileğinin yerine getirileceğine söz almadan onu çantanın içinden çıkarmak istemiyordu. Çekingen bir tavırla yalvarır gibi abine bakıp duruyordu. Prens Andrei işin ne olduğunu sezmiş gibi, "Bana çok zor gelse bile," diye söze başladı. "Ne düşünürsen düşün. Biliyorum ki sen de Momper gibisin. İstediğin gibi düşünebilirsin. Ama benim için bunu yap. Çok rica ederim, kabul et. Bunu daha babamın babası, bizim dedemiz bütün savaşlarda üzerinde taşımıştır." Prenses Maria hala elinde tuttuğu şeyi çantadan çıkarmamıştı. "Söz veriyor musun?" "Tabii, nedir?" "Andre, seni bu tasvirle kutsuyorum. Sen de bana onu hiçbir zaman üzerinden çıkarmayacağına söz ver. Söz veriyor musun?" Prens Andrei, "Ağırlığı 2 put değilse, boynumu koparmazsa..." Seni memnun etmek için diye söze başlayacak oldu. Ama aynı anda bu şakacı sözleri duyunca kız kardeşinin yüzünde üzüntülü bir ifade belirdiğini fark etti ve pişman oldu. "Çok memnun olurum, doğru söylüyorum, çok memnun oldum yavrum," diye söylendi. Prens iki eliyle oval, ince işlenmiş, gümüş zincirli, gümüş çerçeveli, yüz kısmı siyah, antika bir İsa tasvirini abinin önünde bir tören yapar gibi tutarak heyecandan titreyen bir sesle konuştu. Sen istemesen de o seni koruyacak, seni bağışlayacak ve seni kendisine çevirecektir. Çünkü gerçekte teselli de yalnız ondadır. Haç çıkardı, tasviri öptü, sonra onu Andre'ye uzattı. Rica ederim Andre, benim için. İri gözlerinde iyilik ve çekingenlik ifade eden ışınlar titreşiyordu. Bu gözler o hastalıklı zayıf yüzünü aydınlatıyor, onu çok güzelleştiriyordu. Ağabey prensesin elinden tasviri almak istedi. Ama prenses elini durdurdu. Andrei ne demek istediğini anladı, haç çıkardı, sonra tasviri aldı. Yüzünde hem yumuşak, bu durum ona dokunmuştu, hem de alaycı bir ifade vardı. Merci mon ami. Prenses onu alnından öptü, sonra gene divanın üzerine oturdu. İkisi de susmuşlardı. Prenses, sana söylemiştim Andre. Her zaman olduğun gibi iyi yürekli ol ve bağışlamasını bil. Liz için insafsız şeyler düşünme. O öyle sevimli, öyle iyi kalpli ki, sonra şimdi çok zor durumda. Ben sana eşimi suçlu bulduğumu, ondan hoşnut olmadığımı gösterecek bir şey söylemedim galiba Maşa. Bunları bana niçin söylüyorsun? Prenses Maria'nın yüzü yer yer kızardı. Hemen sonra da bir suçluluk duymuş gibi sustu. Andrei, ben sana hiçbir şey söylemedim diye devam etti. Ama başkaları söylemişler. İşte bu benim için acı. Prenses Maria'nın alnında, boynunda ve yanaklarında belirmiş olan lekeler daha da kırmızılaştı. Bir şey söylemek istiyor ama söyleyemiyordu. Ağabeyi doğru söylemişti. Küçük prenses yemekten sonra ağlamış, doğumunun felaketle sonuçlanacağını sezdiğini, doğurmaktan korktuğunu söylemiş, kaderinden, kaynatasından, kocasından dert yanmıştı. Ağladıktan sonra uykuya dalmıştı. Prens Andrei kız kardeşine acıdı. Şunu iyi bil ki Maşa, ben hiçbir zaman karımı suçlayamam. Suçlamadım da. Hiçbir zaman da suçlamayacağım. Ayrıca benim ona karşı olan davranışlarımdan ötürü kendimi suçlu bulmuyorum. Bu her zaman, her durumda öyle olacaktır. Ama doğrusunu öğrenmek istiyorsan, benim mutlu olup olmadığımı merak eder misin? Söyleyeyim, hayır. O mutlu mu? Hayır. Neden öyledir ben de bilmiyorum. Bunu söylerken yerinden kalktı, kız kardeşine yaklaştı, eğilip onu alnından öptü. Güzel gözleri Prens Andrei'de pek görünmeyen zeki, şefkatli bir ışıkla parlıyordu. Ama o sırada kız kardeşine değil, genç kızın başının üzerinden açık kalan kapının ötesindeki karanlığa bakıyordu. Hadi şimdi onun yanına gidelim, vedalaşmalıyız. Hayır dur, önce sen yalnız git, onu uyandır, ben de şimdi geliyorum. Bunu söyledikten sonra uşağına Petruşa diye seslendi. Buraya gel, şunları götür, bunu oturacağım yere, şunu da sağ tarafa yerleştir. Prenses Maria kalktı, kapıya doğru yürüdü, eşeğe varınca durdu. Andrei, inancınız olsaydı Tanrı'ya başvurur, duymadığınız sevgiyi onun size duyurmasını isterdiniz. O zaman duanız kabul olunurdu. Prens Andrei, orası öyle ama o iş öyle kolay değil ki dedi. Hadi sen git Maşa, ben şimdi geliyorum. Prens Andrei, kız kardeşinin odasına gitmek için evin bir bölümünü öbür bölümüne bağlayan galeriden geçerken, sevimli bir tavırla gülümseyen Matmazel Brun'le karşılaştı. Genç kız, o gün üçüncü defadır dudaklarında hep aynı heyecanlı saf gülümseyişle tenha koridorlarda karşısına çıkıyordu. Nedense kızarıp gözlerini yere indirerek, ''Ah, sizin odanızda olduğunuzu sanıyordum.'' dedi. Prens Andrei sert bir tavırla ona baktı, yüzünde birden öfke belirdi. Ama ona hiçbir şey söylemedi. Yalnız gözlerine bakmadan, alnına, saçlarına öylesine hakaretli bir ifadeyle baktı ki Fransız kızı kızardı, hiçbir şey söylemeden çekilip gitti. Prens kız kardeşinin odasına girdiği vakit küçük prenses uyanmıştı. Açık kapıdan sözleri aceleyle birbiri arkasından sıralayan incecik neşeli sesi duyuluyordu. Uzun süre kendini tuttuktan sonra yitirmiş olduğu zamanın acısını çıkarmak istiyormuş gibi konuşuyordu. Hayır, hayalinizde bir canlandırın. Yaşlı Kontes Zubova, saçlarında takma bukleler, ağzında takma dişlerle sanki yıllara meydan okumak istermiş gibi Marie. Prens Andrei başkalarının yanında karısının Kontes Zubova için aynı sözü söyleyerek aynı şekilde güldüğünü 5. defadır işitiyordu. Yavaşça odaya girdi. Tombul, al yanaklı prenses, elinde işiyle koltukta oturuyor, hiç durmadan konuşuyor, Petersburg hatıralarını anlatıyor, üstelik cümleleri birbirine karıştırıyordu. Prens Andrei yaklaştı, saçlarını okşadı, yol yorgunluğunu giderip gidermediğini sordu. Prens karşılık verdi ve gene aynı şeyleri anlatmaya koyuldu. Kapıda 6 atlı bir araba koşulu duruyordu. Dışarıda karanlık bir sonbahar gecesi vardı. Arabacı arabanın oklarını bile göremiyordu. Ortada ellerinde fenerler bulunan insanlar gidip geliyorlardı. Koca evin büyük pencerelerinden dışarıya içeride yangın varmış gibi ışık saçılıyordu. Sofaya genç prensle vedalaşmak isteyen uşaklar, hizmetçiler toplanmışlardı. Ev halkı ise salondaydı. Mihail Ivanoviç, Mademoiselle Brune, Prenses Maria ve prensin karısı oradaydılar. Babası Prens Andrei çalışma odasına çağırtmıştı. Oğluyla orada baş başa vedalaşmak istiyordu. Herkes onların dışarı çıkmasını bekliyordu. Prens Andrei çalışma odasına girdiği vakit ihtiyar prens sırtında oğlundan başka kimseye görünmediği bir giysi içinde beyaz sabahlığıyla ve gözlerinde ihtiyarların kullandığı cinsten bir gözlükle çalışma masasının başında oturuyor, bir şeyler yazıyordu. Dönüp baktı. "Gidiyor musun?" diye sordu. Sonra yine yazmaya koyuldu. "Vedalaşmaya geldim. Öp bakalım şurasını." Yanağını işaret etmişti. Prens öpünce ihtiyar, "Teşekkür ederim, teşekkür ederim," dedi. "Neden teşekkür ediyorsunuz? Vaktini boşuna geçirmediğin, karının eteğine yapışmadığın için. Ödev her şeyden üstündür. Teşekkür ederim." Bunu söylerken öylesine yazmaya devam ediyordu ki çatırdayan mürekkep kaleminden etrafa ince ince mürekkep fışkırıyordu. "Bir şeyler söylemek istiyorsan söyle. Ben aynı anda iki işi de yapabilirim." "Eşim için söyleyecektim. Onu size bir yük olarak bıraktığım için öyle utanıyorum ki." "Ne saçmalıyorsun? Sen ne söyleyeceksen onu söyle. Doğum zamanı gelince Moskova'dan bir doğum doktoru getirdin. Doğumda burada bulunsun." Yaşlı prens durakladı. Sanki hiçbir şey anlamıyormuş gibi sert bir tavırla gözlerini oğluna dikti. Prens Andrei, "Biliyorum, kendi bünyesi yardım etmezse kimse ona yardım edemez," dedi. Bunları sıkılarak söylediği belli oluyordu. "Böyle işlerde milyonda bir felaket oluyor, bunu da kabul ediyorum. Ama gene de eşim de ben de endişe ediyoruz işte. Ona bir şeyler söylemişler, rüyasında da bir şeyler görmüş. Bu yüzden korkuyor." Yaşlı prens yazdığını bitirmeye çalışarak, "Hı-hı," dedi, "peki, olur." İmzasını attı, sonra çevik bir hareketle birden oğluna doğru döndü gülerek, "Demek iş fena ha?" dedi. "Fena olan ne babacığım?" İhtiyar prens anlamlı bir tavırla kısaca, "Karın," dedi. Prens Andrei, "Anlayamadım," dedi. İhtiyar prens, "Yapılacak bir şey yok evladım. Kadınların hepsi böyle. Ama boşanmak olmaz. Korkma. Bunu kimseye söylemem. Ne demek istediğimi biliyorsun." Kemikli küçük eliyle oğlunun elini yakaladı. Onu sarsarak insanın içine okuyormuş gibi bakan hareketli gözlerini oğlunun yüzüne dikti. Sonra gene o soğuk gülüşü duyuldu. Oğlu içini çekti. Bu iç çekişiyle babasının gerçeği anladığını açıklamış oluyordu. İhtiyar mektupları her zamanki çevikliğiyle katlayıp onlara mühür basmaya devam ederken mührü, bal mumunu ve kağıtları sert bir hareketle alıp bırakıyordu. Bir yandan mektupları damgalarken kesik kesik söyleniyordu. "Ne yaparsın ama güzel kadın doğrusu, merak etme, elimden geleni yaparım." Andrei susuyordu. Babasının onu anlaması hem hoşuna gidiyor hem de bir bakıma içinde hoşnutsuzluk uyandırıyordu. İhtiyar kalktı, mektubu oğluna verdi. "Beni dinle," dedi. "Karın için endişe etme. Elden gelen ne varsa hepsi yapılacak. Şimdi beni dinle. Bu mektubu Mihail İlaryonoviç'e vereceksin. Ona seni iyi yerlerde kullanmasını, uzun bir süre yaver olarak tutmasını yazdım. Yaverlik berbat bir iştir. Ona kendisini unutmadığını, onu her zaman sevdiğini söylersin. Sonra seni nasıl karşıladığını da bana yaz. İyi davranırsa sen de ona hizmet edersin. Nikolay Andreyeviç Bolkonski'nin oğlu minnet etmek için kimseye hizmet etmez. Hadi şimdi gel bakayım buraya." O kadar çabuk konuşuyordu ki sözlerin yarısını bitirmiyordu. Ama oğlu onu anlamaya alışmıştı. İhtiyar adam oğlunu çalışma masasına doğru götürdü. Kapağı açtı, çekmeceyi çekti. İçinden harfleri uzun uzun, iri ve sık el yazısıyla yazılmış bir defter çıktı. Herhalde ben senden önce ölürüm. Buraya anılarımı yazdım. Onları benim ölümümden sonra hükümdara ulaştıracaksın. Sonra şurada bir Lombard biletiyle bir de mektup var. Bunlar Suvorov savaşlarının tarihini yazacak olana ödül olarak verilecektir. Onları akademiye gönderirsin. Burada düşüncelerim yazılı. Benden sonra oku. Yararlı bulacaksın. Andrei babasına daha çok çok yaşayacağını söylemedi. Bunun gereksiz bir şey olacağını anlıyordu. Hepsini yerine getiririm babacığım dedi. Hadi güle güle. İhtiyar öptürmek için elini oğluna uzattı. Yalnız şunu unutma Prens Andrei, vurulup ölürsen bu ihtiyar baban için çok acı bir şey olacak. Birden sustu, sonra tiz bir sesle bağırır gibi, ama dedi, senin Nikolay Bolkonski'ye yakışmayacak bir davranışta bulunduğunu öğrenirsem utanç duyarım. Oğlu gülümsedi. Bunu bana söylemeseniz de olurdu babacığım. İhtiyar sustu, Prens Andrei, bir şey daha rica etmek istiyordum diye devam etti. Eğer beni öldürürlerse ve bir oğlum olursa, dün akşam söylediğim gibi onu yanınızdan ayırmayın. Sizin yanınızda büyüsün, rica ederim. İhtiyar, demek onu karına vermeyeyim öyle mi diye sordu ve güldü. Hiç konuşmadan karşı karşıya duruyorlardı. İhtiyarın hareketli gözleri oğlunun gözlerinin içine bakıyordu. Yüzünün alt kısmında hafif bir titreme oldu. Birden, ''Eh vedalaştık işte, hadi bakalım.'' dedi. Sonra çalışma odasının kapısını açarak, gür aynı zamanda öfkeli bir sesle, ''Hadi güle güle.'' diye bağırdı. Prens Maria ile prensin karısı Andrei ve kapının aralığından bir an için başını dışarı çıkarmış olan beyaz sabahlıklı, perukasız ve gözüne ihtiyarların kullandığı cinsten bir gözlük takmış prensi görüp, öfkeli bir sesle bağırdığını duyunca, ''Ne var, ne oldu?'' diye sordular. Prens Andrei içini çekerek hiçbir karşılık vermedi. Karısına doğru döndü. Eh dedi, ama bu eh sözünde alaylı, soğuk bir ifade vardı. Sanki ona şimdi artık istediğiniz oyunları yapabilirsiniz der gibiydi. Küçük prenses sapsarı kesilerek korkuyla kocasına baktı. Andrei deja dedi. Andrei hemen gidiyor musun? Andrei ona sarıldı, genç kadın bir çığlık attı, sonra kendinden geçerek kocasının omuzuna kapandı. Andrei yavaşça genç kadını omuzundan ayırdı, karısının yüzüne baktı, yavaşça koltuğa oturttu, kız kardeşine ''Odio Maria'' dedi. Onu kucaklayarak öptü, sonra hızlı adımlarla odadan dışarı çıktı. Küçük prenses koltuğun üzerinde yatıyor ve Matmazel Brune şakaklarını ovuyordu. Prenses Maria gelinin vücudunu tutarak gözyaşları içinde hala biraz önce Prens Andrei'nin çıktığı kapıya bakıyor, arkasından haç çıkarıyordu. Çalışma odasından ihtiyarın tabanca patlatır gibi sık sık öfkeli öfkeli burnunu sildiği duyuluyordu. Prens Andrei çıkar çıkmaz çalışma odasının kapısı hızla açıldı, sırtında beyaz sabahlıkla ihtiyarın sert bir tavırla dışarı baktığı görüldü. İhtiyar adam öfkeyle kendinden geçmiş olan küçük prensese baktı. ''Gitti mi? İyi öyleyse.'' dedi. Azarlar gibi başını salladı, sonra içeri çekilip kapıyı hızla kapadı. İkinci Bölüm 1805 yılı Ekim ayında Rus orduları Avusturya Arşidükalığı'nın köylerini, kentlerini işgal ediyor, Rusya'dan yeni yeni alaylar geliyor, konakladıkları yerlerde halka yük oluyor, Branov Kalesi'nin yakınlarına yerleşiyorlardı. Başkomutan Kutsov'un genel karargahı Brano'daydı. 1805 yılı 11 Ekim günü Brano'ya yeni gelmiş piyade alaylarından biri kente yarım mil kala durmuş başkomutanın teftişini bekliyordu. Çevredeki her şeyin Ruslara yabancı olmasına rağmen meyve bahçeleri, taştan örülmüş bahçe duvarları, kiremit damlar, uzaktan görünen dağlar ve askerlere merakla bakan yabancı bir halk, alay Rusya'nın ortasında herhangi bir yerde teftişe hazırlanan herhangi bir Rus alayına tıpatıp benziyordu. Daha o akşam son konak yerinde başkomutanın alayı yürüyüş halinde teftiş edeceğini bildiren günlük emir alınmıştı. Gerçi günlük emirdeki sözler alay komutanına pek kesin görünmemiş ve teftişe tören üniformasıyla mı yoksa yürüyüş halindeki üniformayla mı çıkmak gerektiği konusunda zihinlerde bir soru belirmişti ama tabur komutanlarının toplantısında az saygı göstermektense aşırı saygı göstermenin daha iyi olacağı gerekçesiyle alayın teftişe tören üniformasıyla çıkmasına karar verilmişti. Bu yüzden askerler 30 verslik bir yürüyüşten sonra gözlerini yummadan bütün gece sökük dikmiş, üstlerini başlarını temizlemişlerdi. Emir subaylarıyla bölük komutanları erleri sayıp ayırmışlar, bölük bir gün önce sabaha karşı son konak yerinde olduğu gibi karmakarışık bir kalabalık olmaktan çıkmış, her biri yerini ve işini bilen, her birinin her düğmesini yerli yerinde, kemeri belinde, her şeyi tertemiz, düzenli 2000 kişilik bir bütün olmuştu. Yalnız dış görünüş kusursuz değildi. Başkomutan aklından esip de üniformaların altına bakacak olsa, her erde aynı şekilde tertemiz bir gömleğin, her asker çantasında da yönetmelikte belirtildiği sayıda eşyanın bulunduğunu görecekti. Her çantada askerlerin dediği gibi bir bez bir de sabun bulunuyordu. Yalnız bir tek sorun vardı ki herkesi tedirgin ediyordu. Bu da kundura sorunuydu. Erlerin yarıdan çoğunun ayağındaki çizmeler parçalanmıştı. Ama bu alay kumandanın kusurundan ileri gelmiyordu. Çünkü o birkaç kez tekrar tekrar bu konudaki isteklerini bildirdiği halde Avusturya makamları bir türlü gereken malı göndermemişlerdi. Alay bu durumda 30 vers yol almıştı. Alay komutanı kırmızı yüzlü, kaşları ve favorileri ağarmış bir generaldi. Dolgun vücutluydu, göğsüyle sırtı arasındaki mesafe bir omuzdan öbür omuza olan genişlikten daha fazlaydı. Sırtında yeni, parlak, iyice ütülenmiş bir üniforma, geniş omuzlarında da onları aşağı doğru bastırmıyormuş da yukarı doğru kaldırıyormuş gibi görünen kalın sırma apoletler vardı. Ömrünün en büyük törenlerinden birini yerine getiriyormuş gibi mutlu bir insana benziyordu. Alayın önünde dolaşıp duruyor, dolaşırken her adımda hafifçe sırtını kamburlaştırıyordu. Alay komutanının alayını zevkle seyrettiği, onu görmekten mutluluk duyduğu belliydi. Bütün varlığıyla o anda yalnız alayıyla meşguldü. Öyleyken bu sarsıntılı yürüyüşü, askeri konulara duyduğu ilgiden başka, ruhunda, sosyete hayatına ve kadınlara karşı duyduğu ilginin de az yer tutmadığını gösteriyordu. Tabur komutanlarından birine dönerek, "Ey azizim, Mihail Mitriç," dedi. Tabur komutanı gülümseyerek öne doğru bir adım attı. Belliydi ki o anda ikisi de mutluydu. "Bu gece iki ayağımızı bir pabuca soktuk ama bana öyle geliyor ki alayın durumu o kadar fena değil ha? Ne dersin?" Tabur komutanı bu sözlerdeki neşeli ve hafif alaylı anlamı sezerek güldü. "Bu durumda Çar Çayırı'na bile gitsek bizi kovmazlar," dedi. Komutan "Ne?" diye sordu. Tam o sırada kente giden ve yer yer gözcülerin bekledikleri yolda iki atlı göründü. Bunlardan biri emir subayı, öbürü de onun arkasından atla gelen bir kazaktı. Emir subayı bir gün önceki günlük emirde iyice belirtilmemiş olan noktayı alay komutanına bildirmek için genel karargâhtan gönderilmişti.